bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Çankaya, Atatürk'ün doğumundan ölümüne kadar. Falih Rıfkı Atay, Altın Kalem Yayınları, İstanbul 1969. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Haziran 2005. Okuyan Engin Ercan. Atatürk'ün hayatında daima yanında bulunmuş ünlü muharrir Falih Rıfkı Atay, ilk defa yazdığı Çankaya kitabına hatıralarından bir misli daha ilave ederek bu büyük eserini bir ciltte tamamlamıştır. Ön söz. Atatürk devri üzerine hatıralarımı 1952'de Dünya Gazetesi'nde yayınlamıştım. Bu eserin iki eksiği vardı. Biri Atatürk devrini bilenler için olmak, öteki de o günlerde sırasız sayılabilecek bazı olayları açıklamamak. Şimdi bu iki eksiği tamamlayarak Çankaya'yı yeniden yayınlıyorum. Moda, 2 Mart 1968. Falih Rıfkı Atay. Birinci baskının ön sözü. 1946, hele 1950'den beri Atatürk devri, onun içinde şöyle böyle bulunmuş olanların veya kendilerini olduklarından başka türlü sandırmak hevesine kapılanların elinde sömürülüp durmuştur. Yayınlanan hatıraların çoğunda ölüler tanık, bir ağızla iki kulak arasında hiç kimsenin duymadığı fısıldaşmalar belge diye kullanılmaktadır. Tarihçi ise gazete okuyucuları kadar kolay avlanmaz. Tarihçi bu hatıraların doğrularıyla sahteleri ve zorlanmışları arasında yanılmaktan kendisini kurtarmasını bilir. Gariptir ki görev ve sorun başında bulunanlardan belli başlı hiç kimse de hatıralarını yazmamıştır. Elimizde yalnız Atatürk'ün nutuku vardır. Atatürk de kızıp darılır, barışıp gene bozuşur, bazen huysuzluğu, bazen keyfi tutar, bir müddet herhangi bir dedikodunun etkisi altında haksızlığa kadar gider, sonra pişmanlık duyar, üstelik alayı, şakayı sever, faniliği size bana benzer, tabii bir insandı. Şahıslar için bir değişmez, bir de geçici övgü ve yermeleri vardır. Hemen her akşam ve her yerde meclisli ömür sürdüğü için, yanında bir iki defa bulunanlar çok defa şahıslar veya olaylar üzerine bu geçici övgü veya yermelerini duymuşlardır. Herkes duyduğunu tarih belgesi olarak vermeye kalkarsa, sanatını bilmeyen bir tarihçi bu aykırılışmaların altında şüphesiz pek güçlük çeker. Atatürk'le devamlı birlikte bulunanlar da sevdikleri bir kimse için onun geçici övgüsünü, sevmedikleri için geçici yermesini öne sürmektedirler. Belli başlı adlar söz konusu olduğu zaman bu şahsiyetlerin nasıl görevlendirdiğine bakınız. Gerçek hükümlerini ancak böyle kavrayabilirsiniz. Çünkü devlet ve halk işlerinde hiç laubaliliği yoktu. Bir zamanlar akrabasından birini nafa vekilliğine tavsiye etmişti. Bir müddet sonra bir akşam, ben de onu su mühendisi sanırdım, meğer sudan bir mühendismiş demişti. En yakın münasebette olduklarının bile devlet hizmetlerinden uzaklaştırılmasına hiç ses çıkarmamıştır. Hatıralar okunurken öyle bir duyguya da düşülüyor ki, mesela Atatürk işlerin sırrını ya sofrasında yalnız kaldığımız zaman bana, ya bir gezintide baş başa bulunduğunuz vakit size, yahut aralarında bir üçüncüsü bulunmadığını görerek bir başkasına anlatmıştır. Mavi boncuk kimdedir? Haber vereyim ki Atatürk ne yaptığını, nasıl yapacağını, kimlere ne yaptıracağını, kimleri nasıl ve nerede kullanacağını bilir, pek hesaplı bir adamdı. Yapmış oldukları üzerinde istediğiniz tenkitlerde bulunabilirsiniz. Fakat kendi varmak istediğine ulaşmaktan başka bir şey düşünmeyen, dostluklarının, yakınlıklarının, sözde sırdaşlıklarının üstünde bilhassa kendi kendine vefalı bir lider olduğu söz götürmez. Tarih boyunca bütün kendi gibi olanlara benzerdi. O da bal veren bir çiçek değil, her çiçeğin kendine göre balını almasını bilen bir arıydı. Her çiçeğin kovan peteklerinde şüphesiz bir payı vardır. Fakat çiçeklerden hiçbiri eğer arı olmasaydı petekteki balı yapabileceğini söyleyerek övünemez. Ama bu balı zehir sayanlarda bulunabilir. 30 yıl nice kimselerden ben olmasaydım demeye benzer sözler duymuşumdur. Şu var ki asıl mesele onun olmasında veya olmamasındaydı. 1914'te Osmanlı Devleti'nin söz sahibi Enver yerine Mustafa Kemal olduğunu, 1919'da da Samsun'a Mustafa Kemal yerine Enver'in ayak bastığını bir tasarlayınız. Türk tarihinin gidişi başka türlü olurdu. Büyük fırsatlar fani şahıslara bir milletin kaderini iyiye veya kötüye doğru değiştirmek imkanını verebilir. Geçenlerde bir yazıma şöyle başlamıştım. 50-60 sularında mısın, uydur uydur anlat. Geçmiş dediğimiz şey de buna döndü. Bazı övünmeleri işittikçe ve bazı hatıraları okudukça içimi bir şüphe basıyor. Acaba ben bu devrin içinde miydim, yoksa 30 yıl süren bir rüya halimi geçirdim? Benim tanıdığımı sandığım Atatürk, bana milletvekillerinden biri olduğum gibi gelen meclisler, dinlemiş veya okumuş olmak sanısına düştüğüm hatipler ve yazarlar, acaba hepsi hayaletler miydi? Yoksa hepsi çiftdiler de ben sahte ikincilerle beraber mi düşüp kalkıyordum? Doğrusu Shakespeare'in listeleri arasında ya benden acayibi yoktur, yahut eğer ben gerçekten o geçmişte yaşamışsam eski devirden kalma olanların yüzlercesini hekimler, ruhçu ve akılcılar, trajedi, komedi, vodvil ve revü sanatkarları arasında dağıtıp ilme ve sanata hizmette bulunmalıyız. Bu yazı biraz mizah, biraz yerme kılıklı olmakla beraber tam içimin sesiydi. Ya ben kimim? Ben haddini bilen bir yazı adamıyım. Cumhuriyet devrine Akşam Gazetesi'nin 4 sahibinden ve 2 baş yazarından biri olarak girdim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar devrinden Ulus Gazetesi'nin eski baş yazarı olarak çıktım. 30 yıl yazdım, konuştum, dinledim ve gördüm. Hepsi bu. 40 bir olgunluk yaşıdır. Daha genç olanları bırakınız, bu yaştakilere bile geçen devre ait hangi hatıramı anlatsam şaştıklarını görüyorum. Hemen hepsi, ne olur bunları yazsanız diyor. Ben de onları yanıma alıp 1881'den 1938'e doğru geçmişi dolaştırmak istiyorum. Bu dolaşmada benim dinlediklerimi işitecekler, gördüklerimi seyredecekler. Atatürk'ü ve onun devrini ben nasıl anladımsa öyle anlatmak istiyorum. Basit de bir metodum var. Fıkralar ve hatıralar içinde sindire sindire anlatmak. Gerçi bu bir dağıtmadır. Toplamayı okuyanlara bırakıyorum. Bir okul tarihi değil, kendi hatıralarımı yazdığımı unutmayınız. Kulağınıza bir şey söyleyeyim. Geçen devirde ne ben istedim ne de bana vermediler. Hiç kimseden alacaklı değilim. Kendi orta halli köşemde bir fikir savaşçısıydım. Sonlarına yaklaşan ömrümü başka türlü bitirmeye de niyetim yok. Şahıslar arasındaki anlaşmazlıklar ve rakiplikler beni ilgilendirmediği gibi, şu bunu sevmediği, bu onu çekemediği, o buna gücendiği için tarih olaylarının değişmesi de lazım gelmez. Bu hatıralar gördüklerim ve işittiklerimdir. Gördüklerimin hepsi benden, işittiklerimin çoğu Atatürk'ün ağzından. Birinci Dünya Harbi üzerine yazdığım hatıraların adı Zeytin Dağı idi. Bu Kudüs'te bir tepenin adı. Yedek subaylığımı onun üstündeki 4. Ordu Karargahı'nda geçirmiştim. 1923'ten 1938'e kadar hayatımın büyük bir kısmı da Çankaya'da Atatürk'ün yakınlığında geçti. çocukluk, gençlik, askerlik ve ihtilalcilik hikayelerini eski ve yeni köşkünde kendi ağzından dinledim. Hakimiyeti Milliye ve Milliyet gazetelerinde çıkan ilk hatıralarını ben yazmışımdır. Birçok günler uzun boylu baş başa kaldık. Hindenburg'a ait fıkralar, Almanya Büyükelçiliği'nin şikayetlerine sebep olduğu için bu hatıraları yarıda kestik. Geri kalan notlar bendeydi. Ölümünden sonra 19 Mayıs'ın ilk yıl dönümünde bu notlardan mütarekede İstanbul'da geçirdiği günleri anlatan bölümlerini toplayıp bir küçük kitapta yayınlamıştım. Kuvayi Milliye ve devrim yıllarının birçok şöhretlerini gerçek veya iğreti şahsiyetleriyle Çankaya meclislerinde tanıdım. Atatürk'ün devlet sırlarını sofrasının üstüne döktüğü sanılmamalıdır. Resmi işlerini sorumlu hükümet adamlarıyla görüşürdü. Akşam meclislerinde dostlarıyla buluşmak, olaylar ve şahıslar üzerine hatıralarını anlatmak, tartışmalarda bulunmak da eski adetiydi. Onun herkesi fikir ve karakter değeri kadar sırlarına yaklaştıran, devamlı bir telkin sanatının inceliklerini pek iyi kavrayan yaman bir politikacı olduğu unutulmamalıdır. Son büyük Makedonyalıydı. Sofrasında bulunanlar onu kendi kafalarının iki kulağıyla dinlemişler, çok defa yanılmışlardır. Bir emir ve nehi zorbası değil de inandırıcı, bağlayıcı bir lider olmayı istediği ve sevdiği için bazen yorucu, pek zeki olmayanları şaşırtıcı, dolaşık yollar seçmiştir. Atatürk'ün davasına ölesiye bağlı, fakat içini dökmekten hiç çekinmeyen fikir arkadaşlarından biri Recep Peker'di. Hatıralarım arasında şöyle bir not var. Adeta şakalı bir konuşmadan sonra bahis bilmem neden bu korku meselesine geldi. Atatürk yanında oturan Recep'e, "Sen benden korkmaz mısın?" diye sordu. Recep güldü. Atatürk, "Karşıma geç," dedi. Geçti. "Korkar mısın, korkmaz mısın? Söyle," dedi. "Hayır," dedi. "Ne senin arkadaşların korkaktırlar, ne de sen korkunçsun. Biz inanarak senin ideallerine bağlıyız. Sen sevilen adamsın, korkunç olamazsın." Atatürk, "Gel gene yanıma otur," dedi. Atatürk'ün anlatışı ne nutuk söylemesine ne de yazı yazmasına benzerdi. Ara sıra Rumeli ağzına kayan tatlı bir şivesi, gönül tellerine dokunan büyülü bir sesi, hiç bezginlik vermeyen renkli bir hikaye üslubu vardı. İnsanlarda beğenecek pek az şey bulmayı belki süs edinen nice titiz tenkitçiler, sohbet cazibesine kolayca kapılmışlardır. Geçen 30 yıllık geçmişe doğru ne zaman başımı çevirsem, o tepeyi bir türlü gözden kaybedemem. Öne gelir, geriye gider, yana kaçar. Öyle olur ki ondan başka bir şey görünmez. O kadar kaplayıcıdır. Olur ki hiç olmazsa ta uzaktan gölgesi vurur. Fakat hatıralarımı o tepenin hükmü veya etkisi altından kurtaramam. Onun için bu kitabın adını Çankaya koydum. Büyükleri büyüklükleri, küçükleri küçüklükleri, bayağıları bayağılıkları, zevkleri acıları, hüzünleri tuhaflıkları ile içinden geçip geldiğim geçmiş seyredilmeye değer. Görüşüme, anlayışıma güvendiğiniz kadar yazdıklarıma inanabilirsiniz. Yanılmış olabilirim. Hele tarih hafızam pek zayıf olduğundan yıl, ay ve olay sıralarında yanılabilirim. Zorlamak, bozmak veya değiştirmek, hayır. Şarklılar için ya metiye ya hicviye vardır. İkbal adamlarını ya borçlusunuz, baştan ayağa övmeli, ya kinlisiniz, tepeden tırnağa yermelisiniz. Bu türlü yazılarda şairin veya nesircinin hayal ve nüktelerini tatmakla kalırsınız. Fakat adamı tanımazsınız. Şark devlet adamlarının hatıraları da övünmekten veya savunmaktan öte geçmez. Atatürk övülmekten hiç şüphesiz hoşlanmakla beraber, mesela Türkiye'de yayınlanmasına izin verilmeyen Armstrong'un Bozkurdu, kendi üzerine yazılmış eserler arasında en beğendiğiydi. Bu kitabın haksız ve yanlış, hatta doğru da olsa yazılmasını hoş bulmayacağımız tarafları olsa bile, Atatürk'ün şahsiyet ve karakter sırlarına hayli yaklaşan bir tarafı olmalıydı. Hikayeyi birçok kimseler bilir. Atatürk İzmir'e bir gidişinde kordon boyundaki evinin salonuna büyük bir sofra kurulur. Davetliler tamam olup oturulacağı vakit sokakta biriken halkın içerisini seyrettiğini istemeyen vali perdelerin indirilmesini emreder. Atatürk der ki, "Vali bey, dışarıdaki halk acaba bizim ne yaptığımızı sanıyor? İçki içtiğimizden şüphesi yok. Fakat şimdi masa üstünde kadın da oynattığımızı ve kim bilir daha neler yaptığımızı zannedecekler. İçki içmekten başka bir şey yapmadığımızı görmeleri için perdelerinizi açtırınız." Sözlü, oyunlu ve kadınlı toplantılardan biriydi. Sofranın iki türlü dağılışı vardı. Ya Atatürk'e iyice uyku ve yorgunluk basar, arkadaşlarına izin verir ve yatak odasına çıkar, yahut yabancı ve yarı bildiklerle vedalaşıp birkaç yakın arkadaşını alıkoyardı. Yemek odasında veya eğer bahar ve yaz günleri ise köşkün bahçesinde kalanlarla biraz daha vakit geçirdikten sonra hafifler ve ayrılırdı. O gece bazı aşırıca sahneler geçti. Gülüşe oynaşa sabahladık. Atatürk benimle birkaç kişiyi sona bıraktı. Gece üstüne bir hayli dedikodu yaptık. Çıkıp gideceğimiz sıra kendisine dedim ki, "Şimdiye kadar sizin için yalnız yabancılar yazdı. Biz yanınızdayız. Sizi ve eserinizi daha iyi tanıyoruz. İzin verir misiniz? Yakup Kadri ile sizin için bir kitap hazırlasak." Ferah ve uyanık bir bakışla beni süzdü. "Dün geceyi yazacak mısınız?" "Canım efendim, bu kadar hususiyetlerinize girmeye ne lüzum var?" "Ama bunlar yazılmazsa ben anlaşılmam ki. Siz de başkalarının yazdıklarını tekrarlamış olursunuz." Yaptığını saklamak riyakarlığından kendi gibi halkı da kurtarmaya çalıştı. Bir yaz ikindisi Dolmabahçe Sarayı'ndan bir motorla Kalamış Körfezi'ne kadar uzanmıştık. Koy sandal doluydu. Ortalarına sokulduk. Herkesin gözü Atatürk'te ve hepsi put. Ses yok, kımıldanış yok. Atatürk garsona, "Bize bira getiriniz," dedi. Getirdiler. Kadehini kaldırarak, "Şerefinize vatandaşlar," deyince kimi yanı başında, kimi oturduğu yerin altında sakladığı içki kadehlerini "Şerefine paşam," diye kaldırıp içtiler. Bütün koy neşe içinde çalkalanıp durdu. Hatıralarımdan gizleme çabasına düşmeyişim yalnız Atatürk'ün o sabahki öğüdünü tutmak için değildir. Atatürk kadar iç ve dış, özel ve resmi yaşayışı birbirine karışan, iç içe giren, hatta birbirinden ayrılmayan belki pek az tarih adamı vardır. İç yaşayışı üzerine hikayeler yazılması doğru değildir diye görünebilir. Fakat onu anlamak o ve anlatmak için bunlar, devrimlerinden veya eserlerinden herhangi birinin cansız belgeleri kadar faydalı olsa gerek. Atatürk toplam hesaplaşmasında içinde göründüğü bütün olayların üstünden bakar olur. Dikeni çalısı ayağınızı yalayarak indirdiğiniz bir dağ gibi geri dönüp baktığınızda onun ancak yüceliği altında ezilirsiniz. Herkes gibi Atatürk'ün insanlığı iştahlardan, hırslardan, heyecanlardan, gurur ve öfkelerden, zaaf ve kuvvetlerden, İç varlığın düzlerinden, iniş ve çıkışlarından yoğrulmuştur. Eseri bu insanlığın derinliklerinden gelme, kaynaklarından doğmadır. Atatürk'ü ayıklayarak değil, bir tabiat parçası gibi toplu ve tam ele almalıdır. Büyük adamlar için hayranları, dostları, düşmanları, hatta uşakları hatıra yazmışlardır. Napolyon bir akşam sofrada otururken, yeni oynanan bir piyesten bahsederler. Piyeste bir de imparator rolü varmış. Napolyon bu role hangi aktörün çıkmış olduğunu sormuş. Sonra da kendisini saraya çağırtarak, "İmparator rolünü nasıl yaptın? Tekrarla da bir göreyim," demiş. Aktörün rolü pek iyi yapmış olduğunu söylemeye lüzum yok. Fakat Napolyon'un bizzat kendisi imparator. Bir imparatorun ne gibi hallerde nasıl davranacağını onun kadar bilmek kimin haddi? yerinize oturunuz der ve kalkıp bu rolün nasıl yapılması lazım geldiği hakkında kendisi canlı bir ders verir. Olayı Napolyon'un uşağı yazmıştır. İmparatoru daima başında tacı ve altında tahtı ile göstermek isteyen safdil aşıkları için anlatılmasa daha iyi olmaz mıydı denecek bir hikayedir ama bizi Napolyon'un insanlığına yaklaştırıcı ve ısındırıcı bir tadı yok mu? Asıl mesele kötülü iyili, aşağılı yüksekli hatıralar içinde bir tarih adamının nasıl kişilik bağladığıdır. Cumhuriyetin ilk zamanlarında memlekette Atatürk düşmanlığını yaymak için bilhassa hususi hayatını ele alanlar pek çoktu. Bunlardan biri Kocaeli köylerinden birinde Atatürk'ün koynuna her gece bir bakir kız verildiğini söyler. Aksakallı bir ihtiyar der ki, "Hadi be canım, ölünceye kadar her gece bir kız verseler Yunan askerlerinin bir gecede yaptığını yapmaya ömrü yetmez." Sıcağı sıcağına zafer günlerinde böyleydi. Daha sonra serbest fırka denemesinde bizim aksakallının hafızasından hayli kaybettiğini de gördük. Falih Rıfkı Atay.